Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, fecre bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam akaidle, inançla ilgili konularda son derece hassas davranırdı. Yani Efendimiz'in müsamahası çoktu. Yani bir kusuru düzeltirken onu muhatabı rencide etmeyecek şekilde çoğu zaman görmezden gelerek veya suçu başkasına nispet ederek, hatta efendim galat-ı ru'yeti yani yanlış görmeyi bizzat kendine izaf ederek böyle üstü kapalı düzeltmeyi bir üslup olarak yapardı, bir tavsiye ederdi. Fakat mesele böyle tevhidle alakalı, inançla alakalı daha böyle hassas noktalar söz konusu olunca Efendimiz orada daha hassas davrandığını, daha dikkatli davrandığını, daha meselenin üzerine gecikmeden gittiğini görüyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde sizden biriniz yemin eder ve yemininde Lat hakkı için derse arkasından hemen la ilallah desin uyarısını yapıyor. Bu şekilde putlara tazim etmeyi, onlar adına yemin etmeyi yasaklıyor. İslam'da Allah'tan başkası adına yemin etmenin doğru olmayacağını, başka bir dinin yeminiyle yemin eden kişinin onun mensupları gibi olacağını ifade ediyor. Niye bu ikazda bulunuyor sevgili peygamberimiz? Çünkü bu işin bir tarih arka planı var, gerisi var. O toplum insanlar alışmışlar uzun yıllar. Yani Allah adına değil de Lat adına, Menat adına, işte efendim Hubel Üzzü adına yemin etmeyi, aralarındaki ilişkileri yemin etmeyi alışkanlık haline getirmişler. Dolayısıyla yani biraz boşta bulununca, böyle düşünmeden hareket edince o eski intibalar, eski alışkanlıklar devreye girebiliyor ve yanlış bir yemin söz konusu olabiliyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam bunlara şahit oldu ki, yani insanların konuşmalarında kulağına bu şey geldi ki bu ikazı yapıyor. Çünkü Lata'da yemin ettiğin zaman onu kutsamış oluyorsun. O da bir yani kasıtlı olmazsa bile bir şirki andıran bir tehlike doğuruyor. Hemen diyor peşinden la ilahe desin ve o tevhidi imanını hatırlamış olsun. Buyuruyor sevgili peygamberimiz. Yine yas tutma maksadıyla elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahili adetiyle tereddüt eden kimse bizden değildir buyurarak müminleri cahiliye adet ve ibadetlerinden sakındırmış, namaz, kurban ve hac gibi ibadetlerde müşriklere benzemek gerektiği üzerinde de önemli durmuştur. Kafirlerin güneşe secde ettikleri vakitlerde, yani güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmayı Efendimiz yasaklamıştır ve bizde de efendim mezhebimizde de bu üç vakitte mekruh görülmüştür namaz kılmak. Fera ve atire adı verilen kurbanların kesilmesini de engel olmuştur. Nedir bunlar? Zira bir hayvanın ilk yavrusu olan fera ile Recep ayında kesilen kurban olan atire putlar için kesilen kurbanlardı. Bunlar putlar için kesildiği için de bu isim altında bunların kurban edilmesini Efendimiz yasaklıyor. Hac ibadetini yaparken ise güneş Sebir Dağı'na doğduktan sonra Müzdelife'den Mina'ya dönen müşriklerin aksine güneş doğmadan evvel alacakaranlıkta dönmeyi uygun görmüştür. Demek ki cahiliye dönemindeki haçlarda ki haç hep devam etti cahiliye döneminde de biraz böyle bazı şeyler bozularak ederek saptırılarak devam etti. Onlar Müzdelife'den güneş doğduktan sonra hareket ediyorlarmış. Efendimiz Aleyhisselam orada hani bildiğimiz gibi Orada efendim erkenden sabah namazı kılınır ve hemen güneş doğmadan hareket edilir. Burada da yine müşriklerin yaptığı o uygulamaya muhalefet etmek, onun yaşamasını engellemek ve bir manada sönüp gitmesini sağlamak hedeflenmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca iman ve ibadet konularına değil, cahiliyeye ait İslam inanışıyla bağdaşmayan her konuda inananları uyarmaya gayret etmiş, bu tür alışkanlıklarını günden güne terk etmelerine yardımcı olmuştur. Cahili yaşantısının vazgeçilmez bir unsuru olan asabiyet, yani soy birliğine dayalı ilişki biçimini reddetmiş, insanları bu dava uğruna savaşmaktan, ırkçılık yapmaktan, kabilecilik yapmaktan yasaklamıştır. Zira bütün inananları Allah'ın kardeş olan kulları kabul eden, İslam dininde ne asabiyetin ne de daha geniş kapsamda olan ırkçılığın yeri yoktur. Asaletle övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızları vesile ederek yağmur beklemek, ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak gibi alışkanlıkların cahiliye ait alışkanlıklar olduğunu dile getirmiştir sevgili Peygamberimiz. Ve İslam'da üstünlüğün ancak takva ile olduğunu belirtmiştir. Tabii yani çok farklı cahiliye dönemi inançları var. Onlardan bir tanesi de yine burada ifade edildiği gibi yıldızların yağmuru yağdırdıklarını. İşte efendim birisine bir iyiliğin yıldızın yaptığı, kötülüğün de iyiliğin de yağmurun da kuraklığın da yıldızdan kaynaklandığını düşünmek tarzında bir yanlış inançları vardı. Hatta bir sefer esnasında Efendimiz Aleyhisselam diyor, ordusuyla bir yerde konakladı ve geceleyin de Cenab-ı Hak yağmur yağdırdı. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırdı cemaate. Geri döndü, cemaate döndü ve dedi ki, bu gece dedi bir kısmınız mümin olarak sabahladı ama bir kısmınız kafir olarak sabahladı. Tabii herkes şaşırdı. Dedi ya Resul anlamadık. Buyurdu ki yani o yağan yağmur kim bu yağmuru falan yıldız yağdırdı tarzında düşündüyse, söylediyse, inandıysa o kafir oldu. Ama bunu Allah yağdır diyenler mümin oldu diye. Yani çünkü böyle bir anlayış vardı. Yağmurun yıldızın yağdığına dair. Efendimiz Aleyhisselam orada tekrar onu hatırlatarak aman böyle şey düşünmeyin. Böyle şeylerden uzaklaşın, bunları terk edin diye uyarmış oldu sevgili Peygamberimiz. Allah ile kulun arasına bir aracı sokmanın anlamsızlığını öğreten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en acılı zamanlarında bile müminin vakarlı hareket edip İsyana varan söz yanlışlardan uzak durması gerektiğini vurgulamıştır. İnançları ve yaşantıları kendilerinden tamamen farklı olan müşriklerle bir arada olmayı ve onlarla birlikte yaşamayı hoş görmemiş, o dönemde kafirlerin giydiği sarı renkli elbiselerin ve müşriklere özel olan başka kıyafetin giyilmesini de Efendimiz yasaklamıştır. İslam dininin başka din ve inançların etkisiyle bozulmasını istemeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İlk dönemlerde müşriklere nazaran ehli kitaba daha yakın durmuş. Hakkında dini bir emir bulunmayan konularda onlara muvafakat etmeyi tercih etmiştir. Yani şerru men kablena, bizden öncekilerin şeriatı, bozulmamış, tarif edilmemiş şeriatı. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın da müsaadesiyle, Cebrail'in de talimiyle, öğretmesiyle uyguladığını, örneklerini görüyoruz. Zira Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabı müşriklerden ayrı tutmakta, onların yiyeceklerini yemeği ve iffeti kadınlarıyla evlenmeyi meşru saymaktadır Kur'an-ı Kerim. Bu doğrultuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta onların kıblesi olan Beyt-i Makdis'e yönelmiş, Medine'ye geldiği ilk günlerde Yahudilerin Hazreti Musa ve İsrailoğullarının kurtulup Firavun ve ordusunun denizde boğuldukları Muharrem'in 10. gününü takdis etmek maksadıyla Aşura orucu tuttuklarını öğrenince, henüz Ramazan orucunun farz kılınmadığı bu dönemde Müslümanlara da bu orucu tutmalarını emretmiştir. Ama onlara da tam benzememek için bu Aşura orucunu hepimizin de bildiği gibi yani sadece 10. gün değil ya 9-10 veya 10-11 veya da 9-10-11 şekilde tutulmasını ve bu konuda da yine Yahudilere muharip edilmesini Efendimiz Aleyhisselam istemiştir ama Musa Aleyhisselam'ın onun efendim yaptığı bir ibadetin de yine Müslümanların yapmasında uygun olacağını hatta şöyle demişti Efendimiz Aleyhisselam. Ey Yahudiler biz Musa'ya sizden daha yakınız. Çünkü siz onun fazla kıymetini bilmiyorsunuz ama biz ona tam Allah'ın peygamberi olarak iman ediyoruz. O benim peygamber kardeşimdir buyurmuştur. Müşriklere benzemek için sakalları uzatıp bıyıkları kısaltmayı tavsiye etmiş, saçlarını onlar gibi ikiye ayırmak yerine kitap ehli gibi salıvermeyi tercih etmiştir bir zamanlar. Ancak daha sonra sevgili peygamberimiz kendilerini aralarında ortak olan bir sözü davet ettiği halde onlar bunu reddederek tarif olmuş dinlerini İslam'a tercih etmiş bu Yahudi ve Hristiyanlar ve Müslümanlara düşmancılar olmaktan geri durmamışlardır. Dolayısıyla sevgili peygamberimiz müşrikler gibi ehli kitabın da İslam dinine zarar vermelerini istememiş, onların İslam'a aykırı hal ve tavırlarından da ümmetini sakındırmıştır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın nasıl bir dil olduğunu beyan ederken geçmiş ümmetlerin yanlışlarını anlatmış, aynı hataya düşmemeleri konusunda da Müslümanları uyarmıştır. Ayet-i Kerime'de iman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek sebebiyle kalplerin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verenler gibi olmasınlar, onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı, onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir buyurarak onların yolunda yürümemelerini de öğütlemiştir. Hristiyanların Allah emretmediği halde ruhbanlığı ortaya attıklarını ve ona çocuk isnadında bulunduklarını hatırlatmış, Yahudilerin de Allah'ın koyduğu yasakları çiğneyerek peygamberini öldürdüklerine dikkatleri çekmiştir. Ehli kitabın batıl inançlarından örnekler sunarak dinlerini nasıl tarif ettiklerini gözler önüne sermiş, dalalete düşen ve Allah'ın gazabını hak eden bu insanlar gibi olmamaları için inananları sık sık ikaz etmiştir yüce kitabımız. Bu doğrultuda Allah Resulü de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın diyerek Yahudiler gibi peygamberine saygısızlık etmemelerini öğütlerken Allah'ın laneti Yahudilerin ve Hristiyan üzerine olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini kendilerine mescit edindiler sözüyle de onlara aşırı saygı göstermeyi, kabirlerini ibadethaneye çevirmelerini yasaklamıştır. Zira İslam'da Allah'tan başkasına karşı onu putlaştıracak derecede aşırı sevgi ve saygı göstermek yoktur. Zaten insanlığın hatta ta Nuh Aleyhisselam zamanında bile belki ondan öncesinde insanlığın şirke saplanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi ya peygamberlerin veya salih insanların onlara gösterilen normanın üstündeki saygı ve hürmet, daha sonra da onların kabirlerine gösterilen bir tazim duyguları ilerleyen zamanlarda o kabirlerin bir put haline getirilmesine sebep olduğunu görüyoruz. İşte Nuh Aleyhisselam kıssası anlatırken oradaki vadden ve la suva'an ve la ya'uka ve nesra vedden suva'an ya'ukun nesrin bu şekilde salih insan olup da efendim putlaştırıldığı ayet-i kerimelerde dile getirilmektedir. Hatta bu bir gelenek halinde geliyor. Uzun asırlar boyu toplumları etkiliyor. Dolayısıyla demek ki bu İnsanlara, bu kabilelere normanın ötesinde sayı göstererek böyle bir şirk yolunu açan insanlar ne kadar büyük bir hata içine düşmüş oluyorlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, ehli kitabın Allah'ın rızasını kazanacakları düşüncesiyle orucu uzatmalarını doğru bulmayan Allah Resulü, Müslümanlardan iftar vakti girdiğinde oruçlarını açmada acele etmelerini istemiştir. Hristiyan inancının sembolü olan haç takmayı yasaklamış, Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile görüşmesi sırasında ayakkabıların çıkarılması anısına ayakkabı ve mesle ibadet etmeyen Yahudilerin aksine temiz olmak şartıyla bunların namaz kılabileceğini söylemiştir. Ama temiz olma şartı var. Yani ayakkabının veya efendim o meslerin bir kire bulaşmamış olması gerekiyor. O zaman temiz olunca bir sakıncası olmaz. Ayrıca Yahudilerce kutsal sayılan cumartesi günü oruç tutulmasını da Efendimiz yine yasaklamıştır. Sadece o gün. Bu nedenle Hristiyanların kutsal ettikleri pazar günü, putperestlerin kutsal ettikleri Nevruz ve Mihrican günlerinde oruç tutmak da yine Efendimizin bu yoldaki direktiflerinden hareketle mekruh görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin yaptığı gibi saçların etrafının tıraş edilip üst kısmının bir bulut şeklinde bırakılmasını hoş görmemiştir. Yahudi ve Hristiyanlar ağarmış saç ve sakallarını boyamazlar. Onlara muhalefet ediniz uyarısında bulunmuş, bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin, Yahudilerin selamlaşmaları parmak işaretiyledir. Hristiyanların selamlaşmaları ise el ile işaret etmekten ibarettir buyurarak, Müslümanlara özgün bir hayat biçimi önermiştir. Onun bu uyarılarını iyi anlayan ve benimseyen ashab da bu anlayışla hareket etmiş. Örneğin Enes bin Malik Basra'da sarıklarını Yahudiler gibi taylesan şeklinde yani ucunu sarkıtarak saran Müslümanları gördüğünde bu halleriyle Yahudilere benzediklerini söyleyerek onları eleştirmiştir. İçinde bulunduğu toplum ve onları kuşatan zaman dilimi hesaba katıldığında sevgili peygamberimizin başkalarına benzememe hususundaki tavsiye uyarılarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Zira pek çok kadim din ve kültürün olduğu bir ortamda İslam'ın ortaya çıkması, baştan sona her şeyi şekillendirmesi ve saflığını, özgünlüğünü koruyarak oluşumunu tamamlayabilmesi ancak her türlü zararlı etkiden uzak kalarak mümkün olabilir. Bu sebeple sevgili peygamberimiz, kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır buyurarak, genel olarak başkalarına benzemekten ve onlara özenti duyup taklide yönelmekten müminleri sakındırmıştır. Allah Resulü bu konuda oldukça hassas davrandığını görüyoruz. Ancak ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Efendimiz Aleyhisselam diğer inanç mensupları gibi olmayı öğütlerken onlara tamamen ters tepki içeren, aykırı davranışları, dolayısıyla sadece muhalefete dayanan anlamsız bir farklılığı da hedeflemediğini de anlıyoruz. Bu bahsettiğimiz örneklerde görüldüğü üzere konulan yasaklamalar çoğunlukla tevhid inancına aykırı olan ve bu inancı dileyebileceği düşünülen tutumlar ile başka din mensuplarına özel olan onların kültürlerinde özel anlamı bulunan giyim, kuşam, ibadet ve davranış şekilleridir. Nitekim Kabisa bin Hulb radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a Hristiyanların yedikleri İslam'a göre haram olmayan yemekleri yemenin hükmünü sormuştu. Efendimiz Aleyhisselam herhangi bir yemek nedeniyle gönlünde huzursuzluk hissetme. Yoksa bu konuda şüphelenen ve aşırı giden Hristiyanlara benzemiş olursun buyurarak onların yemeklerinden yemede bir mahsur olmadığını bildirmiştir. Diğer dinlerde İslam'ın tasvip ettiği her şeye bir şeye rastladığında yapılmasını yasaklamamış, aksine bu güzel alışkanlıkların sürdürmesi için ashabını teşvik etmiştir. Nitekim cahiliyede bir gün boyunca hiç konuşmama şeklinde tutulan sükût orucunu yasaklarken aşura orucunun tutulmasını emretmiş. Müslümanlar Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutup tutmamasında onlara serbest bırakmıştır. Aynı şekilde cahiliye toplumunda değer atfedilen ve aynı zamanda İslam'ın da müminler için öngördüğü cömertlik, ağırbaşlılık, yumuşak huyluluk, sabır, tevazu ve düşünerek ölçülerek etme gibi ahlaki erdemlerin devam ettirilmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Örneğin kendisine gelerek cahiliye devrinde yaptığı köle azat etmek, sadaka vermek veya akraba iyilik yapmak gibi bazı anlayışların karşılığı olup olmadığını soran Hakim bin Hizam'a sen eskiden yaptığın bu hayırlarla Müslüman oldun cevabını vermiş. Cahiliye devrinde ticaret ortaklığı yaptığı Sahip isimli sahabiye de şu tavsiyede bulunmuştur. Ey sahip, cahiliye çağında yaptığın faziletli şeylere İslam devrinde de devam et. Misafiri ağırla, yetime ikram et ve komşuna iyi davran. İslam'la şereflendikten sonra dahi cahiliye döneminde zayıfları koruma amacıyla kurulan Hilful Fudul anlaşmasından övgüyle bahseden Efendimiz Aleyhisselam, böyle bir anlaşmaya katılmış olmaktan her zaman memnuniyet duyacağını ifade etmiştir. Müslümanların dinin özünde olmayan her şeyden uzaklaşarak saf bir şekilde tevhid inancını gönüllerine yerleştirmelerini, hayatlarını bu anlayışa göre düzenlemelerini isteyen İslam dininin reddettiği yabancılaşma, fıtrattan uzaklaşma ve esasında bireylerin kendi tabii özlerine yabancılaşmasıdır. Koyulan emir ve yasakların tamamı kişiyi yaratılışına aykırı hallerden koruyarak onun özüne uygun bir tarzda yaşamasını temin etmeye yöneliktir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın indirdiğine uyun çağrısı üzerine müşrikler hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız diyerek kendi inanç ve geleneklerini terk etmek istememiş ve yeni gelen dini kabule yanaşmamışlardı. Allah Teala bu sözlere şu ayetlerle karşılık vererek asıl yabancılaşmanın haktan uzaklaşmak olduğuna dikkatle çekmiştir. Peki ama ataları bir şeyi anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı yine onların yolunu takip edecekler? Zira Efendimiz Aleyhisselam'ın her doğan çocuk fıtrat, İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar hadisiyle ifade ettiği üzere iyiye eğilimli tertemiz fıtratla doğan her bebeğin düşünceleri, inancı ve yaşantısı ailesiyle çevresiyle şekillenir. İşte ilahi dinlerin gönderiliş gayesi de insanı doğru yola ileterek yaratılışa uygun bir şekilde yanlış yönlendirmeleri ilahi vahiy ile bertaraf ederek dosdoğru yaşamasını temin etmektir. Bu dinlerin son halkası olan İslam'ın koyduğu sınırlar çerçevesinde yaşayan kişi kendi doğasına, kainata ve yaratanına yabancılaşmaktan kurtulacak, hem dünya hem de ahiret saadetine erişebilecektir. Bu yüzden bir Müslümandan gün boyunca kıldığı her rekatta aynı dua ile Rabbine yakarması istenmektedir. O duada ihdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdub aleyhim veleddalin amin ya Rabbi, bizi doğru yola ilet. Bu doğru yol kendilerine tüf ikramda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler sayesinde yoludur. O yola ilet ya Rabbi, bizi gazaba uğramışların, sapmışların yolundan muhafaza eyle diye. Cenab-ı Hak inşallah bizleri yüce dinimiz İslam'ın inanç, ahlak, haram, helal, bütün efendim ahkamı ve bize öğrettiği kurallar çerçevesinde en güzel şekilde öğrenip, yaşayıp güzel bir kul olmayı nasip eylesin. Bizi başka sapkın yollara düşmekten muhafaza eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.